Ayrım 5.
Sanırım çarçabuk iyileşir. Ancak tekrar dışarı çıkarsan yine yaralanabilirsin. Sen yerde baygın yatarken oğlum bana her şeyi anlattı. Oysa iyi birine benziyorsun. Benim gibi yaşlı bir kadının sözlerine de kızmazsın herhalde. Geçmiş yaşanmış ve bitmiştir. Sen neden tekrar başlamayı düşünmüyorsun her şeye? Dürüst ve namuslu olmak lazım hayatta. Çok içmek, ortalığı kırıp dökmek yerine dozunda davranışlarda bulunmak insan yaşamını mutlu kılacaktır. İyi bir çocuk ol ve bir daha böyle davranma oğul. Sonra yavaşça elini onun omzuna koydu. Kırışıklıklarla kaplı yüzünde ciddi ve dürüst bir ifade vardı. Eskimiş siyah elbisesi ve beyaz başlığıyla yaşadığı tüm deneyimler ve yaşamı sanki simgeleştirmekteydi. Bu küçük söylevden sonra adam başıyla diğer adamı göstererek hayranlıkla dinlediği bu yaşlı kadına sordu. Oğlunuz ne diyor bu işe? Size hak veriyor mu? Bir de ona soralım bakalım ne düşünüyor bu öğütleriniz karşısında? Şerif giysili adam şaşkın bir tavırla duraksadı. Sinirli sinirli göğsünden yıldızını çekiştirdi. Sonra ihtiyar anacının omuzlarından tutup ona iyice sarıldı. Bir annenin duyabileceği en büyük hazla o da evladını aynı şekilde iyice kucakladı. Benim de size söyleyeceklerim aynı şeylerden ibaret dedi öteki adam gözlerinin içine bakarak. Siz benim yerimde ve ben sizin yerinizde olsaydım ben de doğru yolu tercih ederdim. İyilikler yapmak için bana şans verilmesini düşünürdüm. İçmek, silah kullanmak gibi bir takım gereksiz zırvalıkları bırakır, iyi bir yurttaş olmayı düşünürdüm. Siz şerif ve ben siz olsaydım, çalışarak hayatımı kazanmaya karar verirdim. Dinle oğlum dedi yaşlı kadın. Onun sözünü dinle, ona dürüst olacağına söz ver, seni bıraksın. O 41 yaşında ve 41 yıldır yüreği iyilik için çarpar, onu tanırım. Adam ayağa kalktı, avurtlarını oynatıyordu. Şerife baktı. Eğer siz benim yerimde, ben de sizin yerinizde şerif olsaydım, size gidin ve sözünüzü tutun derdim, dedi. Âli cenapsın, dedi yaşlı kadın ellerini göğe kaldırarak. Sonra birden valizini istasyonda unuttuğunu hatırladı. Oğlumu pencerede görünce her şeyi unutup koştum. Oysa valizde 12 kavanoz ayva marmelatı vardı. Umarım başlarına bir şey gelmemiştir, dedi. Koşturarak odadan çıktığında Kalyop Ketispi Buk Peterson'a doğru yöneldi. Başka şansım yoktu Buk. Beni anlamanı rica edeceğim. Tren durduğunda onun geldiğini gördüm. Yaptıklarımı bilmemesi gerekir diye düşündüm o an. Ona olduğumu söyleyemezdim. Oysa asıl suçlu benim. Sen yerde yatıyordun ve birden Şerif Yıldız'ın gözüme ilişti. Birden aklıma geldi, onu alıp göğsüme taktım ve rollerimizi değiştirdim. Azılı terörist sen, Şerif ise bendim artık. Al Buk, bu yıldız senin. Titreyen ellerle göğsünden yıldızı çıkarıp uzattı. Dur dedi Buk Peterson. Yıldız olduğu yerde kalsın şimdilik. O burada kaldığı sürece Quicksand Şerif'inin sen olduğunu sansın ve seni temin ediyorum kimse de bunun böyle olmadığını söylemeyecek. Sonra beni çok iyi dinle. Bu haydut kişiliğinden de kendini kurtaracaksın. Onun öğütlerini tutmalısın. Buk dedi Kalliope heyecanla. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sus dedi dost bir gülümsemeyle Buk. İşte sesi duyuluyor. İçeri girmek üzere. Hayalet Piyano. O geceyi Nursis yakınlarındaki Rushkinney'in çiftliğinde geçirmek istemiştim. Çitin önüne geldiğimde Rush'a doğru bağırıp el salladım. Onunla çok eski dost olduğumuzdan ertesi güne dek birlikte olacaktık. Teksaslılara özgü biçimde saatlerce sigara, içki içtik. Sohbetimiz geç saatlere dek sürdü gitti. Akşam yemekten sonra Rush ve ben verandadaydık. Eskiden yeniden derken muhabbetimiz pek tatlılaştı. Ortamda öyle güzeldi ki insanın böyle güzel bir Teksas gecesini tasvir etmesi için şair olması gerekir. Çiftlik hafif eğimli bir arazi üzerine kurulmuştu. Etrafındaki otlak tamamıyla çeşitli bitki örtüsüyle kaplıydı. Rüzgar gecenin karanlığında burnumuza mis gibi ot kokusu getiriyordu. Üzerimizde ise turkuaz rengi bir gökyüzü binlerce yıldızı ile pırıl pırıl ve bulutsuzdu. Havadaki temiz ozon kokusuna ara sıra yabani çiçek kokusu karışıyor, bizi bu gecede daha da mutlu ediyordu. Başımızın üzerinde duran beyaz, yuvarlak bir fenercik, yaydığı pırıltılarla bu bahar akşamında bizi aydınlatmaya çalışıyordu. Yakınımızda kımıltısız duran ufak bir koyun sürüsü gıcırdayan bir kapı sesiyle hareketlendi. Uzaktan kulağımıza ağaçlara konmuş kuşların neşeli cıvıltıları geliyordu. Çoban aldatan kuşları ise uzun otlar arasındaki yerlerinden ara sıra bu melodilere eşlik ediyor ve tabiattaki ses harmonisini bozmamaya çalışıyorlardı. Yıldızlar bir ara bize o kadar yaklaştılar ki içimden bu bulutsuz gökyüzünden kolumu uzatıp avuç avuç ışıltı almak geldi. Kine'nin eşi ise mükemmel aşçılığını göstermiş, bulaşıkları yıkamak ve masayı toplamak için içeri kalmıştı. Ev iki bölümden oluşuyordu. Biz evin salon ve yemek odasının yer aldığı ilk bölümünde yemeğimizi yemiştik. Az sonra diğer bölümden hoş bir müzik sesinin geldiğini duydum. Bu olsa olsa yüksek perdeden çalan iyi bir piyanist olmalıydı. Böyle bir çiftlik evinde piyano olması beni şaşırtmış ve heyecanlandırmıştı. Rush Kinney benim bu tepkimi gözlerimden okumuş olacak ki gülümsedi ve başını kaldırarak savrulan sigara dumanlarımızın gökyüzüne yükselmesini izledi. Bunun gibi hoş bir namiyi böyle bir koyun çiftliğinde duymak her zaman görülmeyen bir olaydır. Ama insan çalılıkta da yaşasa sanata ve yaşamın tadına vardıracak şeylere önem vermelidir. Hele bu yalnız bir kadın için daha da önem kazanmaktadır. Bu benim fikrimdi sadece. İyi ve güzel bir fikir bu dedim. Üstelik bayan Kinney de doğrusu iyi çalıyor. Müzikten çok iyi anladığımı söyleyemem ancak çok iyi bir teknik ve bilgiyle yorumlanıyor parça. Sıradanlıktan uzak, yetenekli birinin yorumu gibi algılıyorum. Ayın yansıyan pırıltıları Kinney'in yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyi açığa çıkarmıştı. Bu ifadeden yakında anlaşılacak gizli bir olayın ortaya çıkarılmasından duyulan bir tedirginlik yansıyordu. Kinney bana dönerek Elm Fork yolundan geldin değil mi diye sordu. Nehrin kenarından geçerken solda eski terk edilmiş eski bir ev görmüş olmalısın. Aslında diye cevap verdim, sarmaşıkların altında kalmıştı. Epeyce bakımsız göründüğünden kimsenin içinde oturmadığını düşünmüştüm. İşte bu müzik hikayesi buradan geliyor dedi Kinney. Bak dinle sana anlatacağım. Eskiden bu evde Cal Adams adında yaşlı biri oturuyordu. Bu adamın 800 koyunu ve güzeller güzeli bir kızı vardı. Senden saklamayacağım. Bu çiftliğin etrafında ben de koyunlarımı otlatmak bahanesiyle devamlı dolaşıp duruyordum. Bayan Marilla da çok güzel bir kızdı hani. Babası ihtiyar Cal ise özellikle koyun yetiştirmezdi. Dar omuzlu, her zaman silahı belinde duran, saçı sakalı iyice beyazlaşmış, az konuşan bir adamdı. Diğer hayvan yetiştiriciler ile de fazla dostluğu yoktu. Oysa kovboyların dostluğunu kazanmazsan yalnız yaşayıp yalnız ölmeye mahkumsun demektir. O da böyleydi. Kimseye yanaşmaz, üzerindeki esrar perdesini sürekli korurdu. Ama Marilla'ya gelince gerçek bir hanımefendi, becerikli bir kadındı o. Onların en yakın komşusu olarak haftada birkaç kez mutlaka bahane yaratıp onu görmeye giderdim. Bazen tereyağı, yeni bir koyun yıkayıcısının numunesi getirerek mutlaka bir bahane ile onu görmek isterdim. Artık genç kızla aramızda oldukça sıkı bir bağ kurulmuştu. Ancak onun ihtiyar kala sıkı sıkıya bağlı olduğunu görüyor, bu yüzden de bir türlü kendisiyle ciddi şeyler konuşmaya cesaret edemiyordum. Aslında ihtiyar kal kadar bilgili ve sağduyulu birine rastlamak epey zordu. Zira derinlemesine bildiği felsefi, coğrafi konuların yanı sıra diğer ilimlerde de ana çizgileriyle oldukça bilgi sahibiydi. Onun meteoroloji, politika, kimya, doğal bilimler ve sözlük bilim konularında bir uzman olarak kabul edebilirdiniz. Herhangi bir konuda takılmış olsanız ona danıştığınızda mutlaka en eski kökeninden bugünkü kullanımına kadar konunun size aktarıldığını görürdünüz. Bir gün güz mevsimindeydik. Marilla için Moda dergisi, ihtiyar kal içinde bilimsel bir dergi almış, dört nala double elme gidiyordum. Atımı henüz yanaştırmış, inmeye çalışıyordum ki birden Marilla'nın evden çıkarak bana doğru ok gibi fırladığını gördüm. Besbelli bana vereceği önemli bir haberi vardı. Oh Rush diye haykırdı. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Babam bana bir piyano alıyor. Ne diyorsun? Böyle bir şeyi ben asla düşünemezdim. Eminim çok iyi olacaktır bu diye yanıtladım onu. Her zaman bir piyanodan çıkan nameler beni umutlandırmıştır. Kal babanın bu davranışı çok, hem de çok güzel. Ancak bir piyano ve bir org arasında tereddüt ediyorum dedi Marilla. Orgu da çok severim. Her ikisi de çiftliğin etrafındaki tüm güzelliklerin yanında mükemmel ses verecektir eminim. Ben akşam yorgun eve döndüğümde valslerle, hafif namelerle karşılaşsam inan mutluluktan deliririm herhalde. Hadi hemen içeri gir dedi Marilla. Babam da evde. Bugün pek keyfi olmadığından dışarı çıkmadım. Eve girdiğimde ihtiyar kalı yatakta buldum. Kötü bir gribe yakalanmıştı. O akşam onlarda yemekte kaldım. O halde Marilla'nın piyanosu alınmış gibi gözüküyor diye lafa girdim. Evet diye beni yanıtladı dostum maziye iyice dalmış haliyle. Uzun süredir müzikle uğraşmak istediğini söyleyip duruyordu. Ben de ona bununla ilgili bir kedi almaya karar verdim. Hem sonbaharda kırpılan koyunlardan da epey iyi bir gelir elde edilmişti. Gerekirse tüm paramı ona alacağım hediyeye verecektim. Böyle bir azize için değer herhalde dedim. Ancak ihtiyar kal San Anton'a gidip kendi enstrüman alacağını söylediğinde biraz içim burkulmadı değil. Kala Marilla'nın böyle bir seçim için tek başına gitmesinin uygun olduğunu söylediğimde ihtiyar kal dehşetle yüzüme baktı. Onun gibi her şeyin en iyisini bilen biri böyle bir teklifle yeteneklerinin ve melekelerinin yok sayılması tehlikesiyle karşılaşmış sayılırdı. Beni şöyle yanıtladı. Hayır dostum, dünyada bu konuda benim kadar iyi bir seçim yapacak kimse olabileceğini sanmıyorum. Bir tanıdığım fabrikasında yüzlerce piyano çeşidini araştırdım. Tellisinden üflemelisine kadar pek çok sazı inceledim. Yeryüzünde bunlar hakkında benden çok bilgi sahibi olan biri daha yoktur herhalde. O sırada Marilla sevinç içinde lafa karıştı. Öyleyse hemen alalım baba dedi. Sen benim için en uygun olanını bilirsin. Benim için org ya da piyano hiç fark etmez. İhtiyar kal kızına dönerek, geçenlerde Saint Louis'de çok güzel bir enstrümana rastladım ama fiyatı çok pahalı. Onun için sana en uygununun bir piyano olduğunu kanısındayım. Birch Style'e gidip 2 yıl süreyle piyano dersi alırsın. Bu konuda kararım kesin. Benden başkası senin için uygun olan piyanoyu seçemez. Eğer koyun yetiştiricisi olmasaydım herhalde dünyanın en iyi bestecisi veya piyano üreticisi olurdum. İşte dostum diye sürdürdü Rush hikayeyi. İhtiyar kalın konuşma tarzı hep böyleydi ama Marilla için çok önemli ve kibar olan biri benim için de sabırla dinlenmesi gerekli biriydi şüphesiz. Örstein'le verilecek 2 yıllık ders ücretinin onlara epey pahalıya geleceğini düşünüyordum. İhtiyar kal gelecek salı San Anton'a son yün kolilerini teslim etmeye gideceğini söyledi. O yokken de Börstel'de oturan Kuzey Ben çiftliğe gelip işlerle ilgilenecekti. Double Elm ile San Anton arasında epeyce yol olduğu için ihtiyar kal 4 gün kadar çiftlikte olamayacaktı. İhtiyarın dönüş akşamı tesadüfen ona yolda rastladım. Hayretle dikkatlice arabaya yerleştirilmiş bir müzik aletinin çiftliğe nasıl özenle ulaştırıldığını gördüm. Marilla bizi kapıda karşıladı. Sevinçten deliye dönmüştü. Baba baba onu getirdin mi diyerek el çırpıyordu. İhtiyar kal mutlu bir tebessümle sana San Anton'un en güzel aletini getirdim. Saf gül ağacından yapılmış müthiş bir tınısı var. Sesi çıkmayan tek bir tuşu bile yok. Satıcı denemek için çalmaya başladığında tereddüt etmeden bunu satın almaya karar verdim dedi. Kal, kuzen ben ve çiftlik kahyası birlikte piyanoyu yemek odasının bir köşesine taşıdık. Ufak tefek, fazla ağır olmayan şık bir aletti. Sonra da tiz bir öksürükle sarsılan ihtiyar kalı dinlenmesi için odasına götürdük. Kuzen benle birlikte biz de hayvanların yemini vermeye giderken Marilla sıcak içeceklerin hemen hazır olacağını arkamızdan seslendi. Yüzü tıpkı Noel'li güzel bir bebek hediyesi almış kız çocuğu gibi neşeli ve mutlu, gülümsüyordu. Ahırdan dönüşümüzde Marilla'yı piyanonun yanında buldum. Yerde piyanonun paket kağıtları ve ipleri oraya buraya atılmış bir şekilde duruyor ama o sadece güzel oyuncağını okşamaya dalmış, hiçbir şeyi aldırmıyordu. Neden biraz çalmayı denemiyorsun diye sordum. Bu akşam değil boş dedi. Babam çok hasta, biliyor musun, götürdüğü yünlerin 1/4'ünü buna vermiş. Tam tamına $300. Pöh ihtiyar kalın, bu piyano yüzünden hasta olduğunu mu düşünüyorsun dedim. Hadi canım boş ver, biraz dene şu oyuncağı. Hayır Bush, bu akşam olmaz dedi. Sesi kararlı ve kesindi. Hakikaten de Cal'ın durumu iyi değildi. O akşam kuzen Ben hemen Börstein'e gidip Doktor Simpson'ı alıp gelmek zorunda kaldı. Ben de doğal olarak onlara yardımcı olmak için burada kaldım. Yarım saat sonra Cal kızını yanına çağırarak piyanosuna bakıp ve onu beğenip beğenmediğini sordu. Marie ile babasına teşekkür ederek çok beğendiğini belirtti. Cal ondan ufak bir şeyler çalmasını istediyse de Marilla ufak çocuğunu avutan anneler gibi onu bu isteğinden vazgeçirdi. Hakikaten şimdilik çalmak istemediği anlaşılıyordu. Doktor Simpson 60 yaşındaki Cal'ın ciddi bir rahatsızlığı olduğunu söylediğinde hepimiz çok üzülmüştük. Artık koyunlarla uğraşmaktan vazgeçip dinlenmesi gerekiyordu. Hasta olduğunun 4. günü Cal tekrar Marilla'yı çağırıp ondan piyanoyu çalmasını istedi. Doktor Simpson, kuzen Ben, İdem teyze hepimiz oradaydık. Müzik eğitimi alsaydım herhalde müthiş besteler yapardım. Sen Anton'dan aldığım o piyano ise harika parçaları çalarken sana çok iyi arkadaşlık edecek kızım dedi. Marilla ne dersin diye tekrar üstelendiğinde Marilla piyanonun ona iyi arkadaş olacağını belirtti ve hiç bu kadar güzelini görmediğini söyledi. Cal ısrarla ondan bir parça çalmasını istiyordu. İyi para verdim ama doğrusu değdi. Böyle eşsiz bir enstrümanın olduğu için mutluyum. Hadi bu yaşlı babana hoş bir parça çal dedi. Hepimiz bir köşede babasının bu isteğini telaşla karşılayan Marilla'ya bakıyor, neden piyanoyu çalmak istemediğini bir türlü anlayamıyorduk. Ancak Marilla sessiz duruyor ve cevap vermiyordu. Yanaklarından aşağı duru iki damla gözyaşı düştü. Uzanıp babasına sarıldı. Canım babacığım, dün gece kaç tane parça çaldım. İnan nefis bir akordu var bu piyanonun. Vals, polka ve pek çok şarkı çaldım. Duymadığından emin misin? Ama uykudasın diye hafif çalmış olabilirim. Neyse sonra tekrar çalarım dedi. Cal, tamam tamam, belki de duydum, şimdi hatırlayamıyorum dedi. Bazen zihnim bulanıklaşıyor ama bu piyanoyu bana satan adam çok iyi çalıştığını söylemişti. Senin de buna katıldığına sevindim. Marilla'nın bu davranışı beni iyiden iyiye meraklandırmıştı. Yaşlı babasını çok sevmesine rağmen onun bu ufacık isteğini reddediyordu. Dün geceden beri kapağı hala kapalı duran bu piyanoyu acaba hangi nedenle çalmıyordu? Oysa daha önce Chargo Largo çiftliğindeki bir gecede ufak bir resital vermişti. O halde bir hafta kadar sonra Cal'i kaybettik. Cenaze töreninden sonra Marilla'yı arabamla eve götürüyordum. Teyze ve kuzen de bizimle birlikteydiler. Birkaç gün daha çiftlikte kalacaklardı. Akşam diğerleri verandada otururken Marilla beni piyanosunun olduğu odaya götürdü. Gel Raş, sana önemli bir şey göstereceğim dedi. İpleri çözdü ve kapağı açtı. Sen hiç atsız bir eğere bindin mi? Ya da hiç kurşunsuz bir tüfek kullandın mı? Ya da boş şişeyle su içmeye kalkıştın mı? O halde babamın aldığı bu aletle de müzik yapılamazdı. Bir piyano yerine klavyenin önüne eskimiş bazı mekanik parçalar koymuşlar. Piyano bozması, uyduruk bir aletle onu aldatmışlar anlayacağın. İşte Cal her daim çalgıların her türlüsünü bildiğini iddia ederdi ya, böyle bir enkazı getirmişti ne yazık ki San Anton'da. Ancak hayalet piyanonun yanında cesur ve iyi yürekli bir genç kız ölüm döşeğindeki babacığına bu durumu hiç hissettirmemişti. Ne yüce bir kalbe sahipti. Hikayenin bu bölümünden sonra içeriden si bemol majörden harika bir allegretto şarkı çalmaya başlandı. Görüyorum ki Bayan Marilla, yani Bayan Kiney dedim. Rush ise mutlu bir ifadeyle kafasıyla onayladı. Sanırım Bayan Kiney bu işi çok güzel başarmış olmalı. Çaldığı bu parça o diye sözümü kesti dostum. Evet, bu dinlemiş olduğun şarkı İhtiyar Cal'ın en sevdiği parçalarından biriydi. Piyanoyu da karıma evlenme armağanı olarak laf aramızda $600 sayarak almıştım. Namus sözü. Bir zamanlar hayvan yetiştiricileri kutsal beyler, otlak prensleri, sürüler kralı, boynuz baronları gibi adlarla anılır ve kutsal sayılırlardı. Bu kişilerin mutlaka altın ya da masif arabaları olur, sahip oldukları onca serveti nereye harcayacaklarını bilemezlerdi. Her biri fındık büyüklüğündeki kıymetli taşlarla bezenmiş bir saat, gümüş çivilerle süslü bir eğer ve angora derisinden bir gocuk aldılar mı, genellikle komşu köylerin barlarına gidip bir güzel içki içerlerdi. İşte onca parayı harcayacak başka bir yöntem de yoktu. Bununla beraber bu kement beyliklerinin arasında harcamalarını iyiden iyiye hesap ederek yapanlar da yok değildi. İşte günlerden bir gün Frio yakınlarındaki Bar Circle çiftliğinin sahibi Long Bill Longley adındaki sürü kralı yaşadığı kır ortamından çıkıp biraz şehir hayatının nimetlerinden yararlanmak istedi ve bunun için de cebine tam tamına 500 milyonluk koydu. Karısından biraz çekinen bu eski kovboyun geliri de gün geçtikçe artıyordu. Long Bill o yörede gerçek bir binici olarak yün salmıştı. Zamanla soğukkanlılığı, tasarruf zihniyeti ve uzağı çok iyi seçen teleskop gözleri sayesinde sırasıyla çiftlikte çalışmış, çiftlik sahibi olmuş ve şimdi de gün geçtikçe topraklarına yenilerini katmaktaydı. Daha 2 kilometre öteden gelen sürüleri görebilme özelliği onu diğer Teksaslı kovboylardan ayırt ederek ona teleskop gözlü unvanını kazandırmıştı. Bir süre sonra Longley yakınlarındaki Chaparosa'dan güzel bir ev aldı. Bunun şehrin hayatının gereği olan güzel bir araba izledi. Ancak kendini afilli kentliler gibi hissetmeye başladığı bu dönemde ilk önce vahşi bir Mustang gibi mahmuzlanmak istememiş, daha sonra da yavaş yavaş ehlileşerek şehir hayatını kurallarına göre oynamaya başlamıştı. Zamanla yaşadığı bu hayat ona dar gelmeye başlayınca Chaparosa'da ilk kez kurulan bir banka First National Bank de Chaparosa'yı kurdu. Günler gelip geçiyor, şehir her günkü keşmekeşini yaşıyordu. Bir gün First National Bank'in kapısından kalın camlı gözlüğü olan yaşlı bir bey girdi ve kasadaki yetkiliye kartını uzattı. 5 dakika içinde tüm banka gelenin Ulusal Banka müfettişi olduğu haberiyle çalkalanmıştı. Bu bay, müfettiş Edgar Todd, işini profesyonelce tamamlayıp gerekli incelemelerde bulunduktan sonra banka sahibiyle de görüşmek istediğini belirtti. Müfettişi özel odasında kabul eden Longley ona sordu. Sayın müfettiş, kayıtlarımızı nasıl buldunuz? Müfettiş ise dikkatle yanıtladı soruyu. Bay Longley dedi. Hesaplarınız tam ve kısa vadeli kredileriniz de bana göre bir o kadar düzenli ve eksiksiz. Ancak bir tanesi bunların dışında yer alıyor ve sanırım bunun sizin için ne denli tehlikeli olduğunun farkında değilsiniz. Size sözünü ettiğim 10 bin dolarlık Thomas Mervin adına ulusal bankacılık yetkililerine dayanarak izin verilmiş olan krediyle ilgili. Ancak bu kredi karşılığında hiçbir teminat ya da değerli mal, mülk ve benzeri garanti gözükmüyor. Sanırım bu durumda kanunları ihlalden mahkemeyle karşı karşıya kalma durumunuz olacaktır. Bundan benim raporumla maliyenin haberdar olması hakkınızdaki tahkikatın hemen başlatılmasına yol açacaktır. Bilmem durumun vahametinden size bahsedebildim mi? Bu sözlerden sonra Bing Longley iki elini ensesinde birleştirerek koltuğuna biraz daha gömüldü ve bacak bacak üstüne attı. Müfettiş beklenmedik bu davranıştan dolayı oldukça şaşırmıştı.